Ayrım 7. Huzurun Kaynağı Aile, Mehmet Oruç, sayfa 80. Telafisi olmayan pişmanlıklar. Teknoloji ilerledikçe sosyal ve ticari hayatta tuzaklar da şekil değiştirerek artmaktadır. Bu tuzaklar birçok ticari şirketi ve şahısları iflas noktasını getirdiği gibi, şahıslar üzerinde de ahlaki yönden telafisi mümkün olmayan yaralar açmaktadır. Bilhassa iyi niyetli insanlar herkesi kendisi gibi kabul ettikleri için büyük zarara uğramamaktadırlar. Ticari yöndeki tuzaklar daha sonra bir şekilde telafi edilmektedir. Fakat ahlaki yöndeki tuzaklar namus ve iffetle ilgili olduğu için telafisi mümkün olmamaktadır. Tuzağa düşen genç kadınlarımız. Bu tuzağa daha çok genç kızlarımız ve kadınlarımız düşmektedir. Son yıllardaki kadınlara yönelik özgürlük, eşitlik, kadınlar da toplumda yerini almalıdır gibi sokağa yönlendirici propagandalarla genç kızlarımız ve kadınlarımız da kendi başına hareket etme alışkanlığı gelişti. Benim de aklım var, ben de doğruyu yanlışı bilirim, tehlikelerden kendimi korurum, anne babamın kocamın yardımına ihtiyacım yoktur gibi yanlış ve yanlış olduğu kadar tehlikeli düşüncelere kapıldılar. Bu yanlış düşüncelerin tabii sonucu olarak da ağır bir bedel ödemektedirler. Bu bedel hayatlarına mal olmaktadır. Halbuki ana baba şöyle yap, şöyle yapma derken kendilerinden ziyade çocuklarını düşünmekte. Onların iyiliği için nasihat etmekte. Bu yönlendirmede yılların tecrübesine dayanmakta. Bilgisayar, internet çok faydalı bir teknoloji üründür. Fakat kontrollü olarak kullanılmadığı zaman da akıllara durgunluk verecek derecede zararlı olmaktadır. Bir cahilliğin, bir gafletin nelere mal olacağı göstermek açısından iki haber sunmak istiyorum. Benim başıma gelmez demeyin. Ben 29 yaşında 10 yıllık evli, 9 yaşında bir oğlu olan çalışan bir kadınım. Eşim oldukça hoşgörülü bir insan ama ben onun sevgisine ihanet ettim. Sırf o görevde olduğunda benim canım sıkılmasın, oğlumuz öğrensin diye evimize bilgisayar almıştı. O yokken ben sık sık internete girer, bazen de chat yapardım. Bir gün bir tavla sitesinde rakibimle konuşup onun dünya görüşü, terbiyesi, zekası ve düşünce yapısını öğrendikçe onu daha da çok merak etmeye başladım. Uzun bir süre yazıştıktan sonra onu tanımak istediğimi söyledim. Benim evli bir kadın olduğumu biliyordu. İki arkadaş gibi buluşmaya başladık. Bir akşam beni lüks bir restorana davet etti. Ardından birer kahve içmek için evine gitmiştik. Evine önce de gitmiş, ters bir hareketini görmemiştim. Ama o gün çok farklı olacaktı. Kahvelerimizi içip sohbet ederken birden evin içine hiç tanımadığım 7 erkek peyda oldu. Bağırsam beni öldüreceklerini söylüyorlardı. Kaçamadım. Bunların tecavüzüne uğradım. Ve o güvendiğim, saygı duyduğum adam benim bu durumda resimlerimi çekti, kasete de aldı. Sabaha karşı bıraktılar. Yüzüne tükürdüm ama aşkım artık her çağrışımda geleceksin, sıkıysa gelme de göreyim diye beni tehdit etti. Şimdi bu şerefsiz adamın kölesi oldum. Kocamın ve oğlumun yüzüne bakacak halim kalmadı. Resimle kaseti alabilmek uğruna her çağrışında gidiyorum. Bazen yalnız onunla, bazen de bulduğu erkeklerle birlikte olmak zorunda kalıyorum. Bu durumdan nasıl kurtulacağımı da bilemiyorum. Hürriyet 4-6-2004. Almanya'da yaşayan Zeliha Kaste, internette chat sohbet yaparken tanıştı İzmirli ÖTG'yi tecavüzüne uğradı, cep telefonu ve parasını aldı, çektiği çıplak resimleriyle şantaj yaptığı iddialarıyla savcılığa şikayet etti. Zeliha G. ile geçen yıl internette tanıştı. Bizzat görüşmek için İzmir'e geldi ve onunla buluştu. İkili akşam yemeğine çıktı. G. yemeğine uyku ilacı attığı genç kadını Gazi Emir'deki bir evine götürdü. Gözünü Bornova'da bir parkta açan Zeliha, tecavüze uğradığını, cep telefonu, parası ve kredi kartlarının çalındığını fark etti. Bir arkadaşın yardımıyla Almanya'ya dönen Zeliha'yı bir süre sonra telefonla arayan tecavüzcü, tecavüz sırasında çektiği çıplak fotoğraflarla tehdit ederek para istedi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nda alıkoymak, ırzına geçmek, gasp suçundan dava açıldı. Milliyet 14-2-2005. İşte kocadan, anne babadan habersiz yapılan işin bedeli. Kimse ne yaptığımı bilirim, benim başıma böyle bir şey gelmez demesin, dinimize, örf adetimize aykırı davranan, elinde sonunda bunun bedelini acı bir şekilde öder. Tabii ki bu sadece de dünyadaki cezası, ahiretteki cezası ayrı. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar. Yeryüzünde insanoğlu kadar zararlı, tehlikeli, vahşi ikinci bir varlık yoktur. Vahşi hayvan dediğimiz hayvanların yaptığı zararlar bile insanın yaptığı vahşetlerin yanında çok hafif kalır. En vahşi hayvan bile karnı doyunca durur. Tabii şekilde cinsel ihtiyacını karşılayınca başka aşırılıklara, sapıklıklara yönelmez. Mesela siz hiç hayvanlarda sapık, homoseksüel ilişki olduğunu duydunuz mu? Yine yetişken bir erkek hayvanın 3-5 aylık dişi yavruya tecavüz ettiğini gördünüz mü, duydunuz mu? Görmezsiniz, duymazsınız. Çünkü evcil olsun, vahşi olsun, her hayvan nerede duracağını, ne yapacağını bilir. Bunun ötesine bir şey yapmaz. Sınır tanımaz insan. Ya insanoğlu? Ne doyunca durmasını bilir, ne de tabi cinsi ihtiyacını normal bir şekilde karşılamasını. Tıka basa midesini çatlatana kadar yemek insana ait bir marifet. Yine cinsi sapıklıkların her türlüsü insanoğluna ait bir vahşet. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği sınırı aşınca insanlıktan çıkıyor, hayvandan daha aşağı duruma düşüyor. Bunun çeşitli örneklerini her gün görüyoruz, yaşıyoruz. Bir Türk iş adamıyla yapılan röportaj, medya, 11.06.2004 bu vahşetlerin ne safhaya geldiğini göstermesi bakımından çok ibretlidir. Bu kadarını da pes doğrusu dedirtecek cinsten bir iğrençlik. Türkiye'de dahil pek çok ülkedeki insan olduklarını unutmuş zenginler, Tayland'daki fakir çaresiz ailelerin 10 ila 12 yaşındaki kız çocukların başına leş kargaları gibi üşüşmüş durumdalar. Bakınız bir iş adamımızın yaptığı iğrençlikleri nasıl anlatıyor. Geceleri açılan ünlü alışveriş pazarı Pet Pong'a gidiyorum. Go Go barlarda Taylandlı yüzlerce kız çocuğu müşteri avına çıkıyor. Bar tezgahı üzerinde tangalı kızlar dans ederken ben içerek ortama ayak uydurmaya çalışıyorum. Bardan beğendiğin kızla çıkmanın bir bedeli var. Bu da 1000 ila 1500 baht, 20-25 dolar arasında değişiyor. Sadece go-go barlar değil, şehirdeki birçok gece kulübü, hatta dünyaca ünlü Hard Rock Cafe'nin Bangkok şubesi de çocuk fahişelerle dolu. Çocuklar çok rahat davranıyor, kapıdan girer girmez boynunuza sarılıyor. Tayland'da fuhuş çok yaygın, kızlar birkaç dolar için her türlü cinsel fantaziyi rahatlıkla kabul ediyor. Marketlerde bile satılan kitaplarda pazarlıkların İngilizce ve Tayland dilinde nasıl yapılacağı anlatılıyor. Bana içki ısmarlamalısın. Bardan birlikte çıkmak istiyorsan şu kadar ödemelisin, gecelik ücretin ne kadar gibi kalıp cümleleri kullanarak anlaşıyoruz. Bu esnada kendi çocuklarım gözümün önüne gelmiyor değil. Ayrıca bu işi yapan tek Türk de ben değilim. Oraya giden bütün iş adamları bu tür maceralar yaşıyor ama hepsi benim gibi açık sözlü davranıp size konuşmaz. Erkeklerin şehvet duygusunu dizginlemesi çok zor. Ben de içimdeki şeytanı zapt edemedim o kadar. Seks işçisi çocuklar. Son yıllarda Türk iş adamlarını rağbet ettiği bu sektörde liderlik Amerikalı erkeklerdi. Kamboçya, Filipinler, Tayland ve Costa Rica olmak üzere fakirliğin ve eğitimsizliğin yaygın olduğu ülkelere seks turizmi için akıl eden bu insanların amacı birkaç dolar karşılığında yaşları 13'ün altındaki çocuklarla her türlü cinsel fantaziyi yaşamak. Dünya çapında seks işçisi olarak çalıştırılan çocuk sayısı ise 10 milyonun üzerinde. Bu organizasyonlar çoğunlukla internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bangkok sokakları uzak doğuda adım başı Türk erkeklerinin rastlanan yerlerin başında geliyor. Fiyatlar bazen 4-5 dolara kadar düşüyor. Aracıların çocuk için ailelerin ellerine birkaç dolar sıkıştırması yeterli. Satın alınan çocuklar bir yere kapatılıyor, kaldıkları yerler elektrikli çitle çevriliyor, kendilerini değersiz hissetmeleri için düzenli olarak aşağılanıyor. O hale getirilmiş ki zavallı çocuklar ne yaptıklarının farkında bile değiller. Onlar için sıradan bir iş. Çocuklar farkında değil. Peki o koca koca adamlar da mı farkında değil? Şimdi siz bunlara insan diyebilir misiniz? Bunlara hayvan denildiği takdirde hayvanlara hakaret olmaz mı? Kızların utanma duygusu nasıl yok ediliyor? Kokain hakkında ne biliyorsunuz? Ve de kokain ticareti, pazarlaması. Yazarken, konuşurken hepimiz öyle kullanıyoruz. Ben de uyuşturucu genel adı altında. Kokain bir uyuşturucu değil oysa, uyarıcı. Özellikle seks konusunda. Erkeklerin gücünü artırıyor. Kadınları tahrik ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Beyni etkileyerek. İktidarsızlığın baş sebebi psikolojik değil mi? Ya başaramazsam? Kokainin verdiği rahatlık, korku ve endişeleri yok ediyor. Kadının direnme sebeplerinin başında toplumsal kurallar, değerler, aile terbiyesi gelmiyor mu? Kokainin verdiği rahatlık tüm ahlaki değerleri, tüm sınırları kaldırıyor. Bu yüzden kokain gençlik ve sosyete partilerinin bulunmaz ilacı oluyor. Neden sosyete? Çünkü kokain tiner gibi ucuz değil, pahalı. Hedefi orta ve üst sınıfların evlatları. En başta herhangi bir partiye bir tutam kokain götürdünüz mü? Her türlü seksüel fantaziyi gerçekleştirmek mümkün oluyor. Bekaret engeli kokainle aşılıyor. Bu yüzden de özellikle gençler arasında pek çok popüler. Lise ve üniversite düzeyinde bekaret engeli de kokainle kolayca aşılıyor. Böylece kokain deneyenlerin sayısı hızla artıyor. Peki nasıl hızla artıyor? Bunca eğitim, öğretim, bunca iyi yetişmişlik, kokain kullanımı niye engelleyemiyor? Tıpta kokainman diye bir deyim yok. Kullananlar yanlış kullanıyor. Man eki tutku için kullanılır. Bağımlılık ifade eder. Nedir bağımlılık? Onu almadınız mı kriz geçirirsiniz. Sigara içenler bilmez ama nikotin mandırlar. Sigara bırakmanın güçlüğü de bundandır. Bıraktınız mı? Küçük çapta krizler geçirirsiniz. Bazen farkında olmaz, başka yere yorarsınız. En korkunç bağımlılık eroindir. Eroinman olmadığı zaman korkunç krizler geçirir. Eroinsiz yaşayamaz olur. Eroin bulma onun tüm ahlak değerlerini yok eder. Öz karısını satanlar, ana babasını soyanlar bunlardır. Eroin bulma uğruna cinayet bile işlerler. Tedavi edilmezse sonu çoğu zaman ölümdür. Giderek artan dozdan ya da vücut fevkalade zayıf düştüğü için, mesela en ufak mikrop en basit hastalıktan. Eroin denemesi teklif edilenlerin önünde hayatın bu korkunç gerçekleri vardır ve de bilirler ki eroin denecek şey değildir. İnsan bir deneme ile de müptela olabilir. Eroinin yayılma hızının yavaş yavaş oluşu işte bu korku ve dehşettir. Oysa kokain bağımlılık yapmaz. Kullanmadığınız zaman kriz geçirmezsiniz. Kokain kullandıktan sonra sizi yeniden çekmeye iten şey yaşadığınız keyif anlarıdır. O seks alemlerini yeniden yaşamak istersiniz, yeniden satın alırsınız. İstemezseniz almazsınız. Bu kadar basit. Ama gerçekten o kadar basit mi? Okul önlerinde kokain satanlar sınırsız bir seks gücü vaat ediyorlar. Hem de en tehlikesinden. Alışkanlık yapmaz, kriz yapmaz, canınız ne zaman isterse bırakabilirsiniz. O zaman bu zevk alemlerini bir defa yaşamaktan ne çıkar? Bu son cümleye dikkat edin. Hedef Türk gençliği. Kokain satıcıları işte bu sloganla satıyorlar mallarını. Korkmayın, alışkanlık yapmaz. Ne zaman isterseniz bırakırsınız. Peki bıraktık diyelim. Peki ya toplumdaki yerimiz? Çekici diye adımız çıkarsa ne olur? Kokainle ilgili tek çekince işte bu. Peki kokainin gerçekten zararı yok mu? Olmaz olur mu? Olmasa Viagra gibi eczanelerde satılır, yasal olur. Zehir olduğu için mafyanın elinde ticareti. Dünyanın en büyük mafyasının. Amerika'nın bile durduramadığı mafya. Vücudu zehirliyor. Daha kötüsü, kendisi olmasa da yaşattığı alemler özlem meydana getiriyor. Bir defa daha, son bir defa daha ama giderek eski dozlar yetmez oluyor. Daha büyük dozlar. Onlar da yetmez oluyor. Burun eriyor, koku almaz oluyorsunuz. Burnun içine çelik astar takmak zorunda kalıyorlar. Gene fayda etmiyor. Daha fazlası, en fazlası da fayda etmiyor. O zaman satıcılar önünüze yeni ilacınızı sürüyorlar, eroin. Kokain tüm ahlak değerlerinizi yok ettiği için artık çekinmiyorsunuz eroin kullanmaktan. Bir gençlik hevesi seks alemi için başlayan kokain, potansiyel eroin müşterisini ve altın vuruşu hazırlıyor. Hedef kim kokain pazarında? Gençlik. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Hedef Türk gençliği. Hıncal Uluç, Sabah. Güzellik yarışmaları. Dünya Güzeli yarışmasında Hollanda'da öğretmenlik yapan bir karı kocanın kızı Azra Akın dünya güzeli seçildi. Kendisi de Hollanda'da bir koleji bitirmiş. Terzi'nin anlattığına göre güzelin elbisesi Türkiye'de orta ve alt sınıfların kumaşı olarak bilinen, metresi 1,5 milyon liraya olan Tahtakale kumaşıymış. Kıyafetin üzerindeki süslemeler de Tahtakale malıymış. 7 metrelik kumaş 10 milyona alınmış. Elbise üzerindeki incik, boncuğu ve el işçiliğiyle birlikte toplam 50 milyona mal olmuş. Yarışmada yalnız 92 güzel değil, 92 kıyafetle yarışmış. Bunların arasında 30-40 bin dolardan başlayan Versace, Armani gibi markalar da varmış. Hollanda'da yaşayan, Batı kültürüyle yetişmiş, birinci olacağım aklımdan bile geçmemişti. AB öncesinde Türkiye'nin adını bu şekilde duyurduğum için çok mutlu ve gururluyum diyen Azra Akın, bu elbiseler ile birinci olmuş. Babası da hala inanamıyorum diyor. Bu haber dış basında geniş yer aldı. İngiliz Observer gazetesi Türkiye Avrupa'da başlığıyla haberi verdi. Gazete yarışmanın politik ve dini pek çok tartışmanın sonucunda yapılabildiğini de hatırlatıyor. Bu kara kızı mı seçecekler? Bütün bunları alt alta koyduğumuzda ister istemez insanın aklına acabalar geliyor. Güzellik yarışmasında neden politik ve dini tartışmalar yapılıyor? Bu da Keriman Halis Ece'nin birinci seçilmesi gibi mi oldu diye sorular kafaları meşgul ediyor. İsterseniz geçmişte bir Türk kızının dünya güzeli seçilmesi olayını size nakledeyim. Bu yarışmada da bir art niyet olup olmadığını siz karar verin. 1913 senesinde İstanbul'da doğan ve Feyziye Mektebi'nde tahsil hayatına başlayan Keriman Halis, 1932'de Cumhuriyet Gazetesi tarafından tertiplenen güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilmişti. Babası Tevfik Halis'e Keriman'ı güzellik yarışmasına sokacağız dediklerinde "Bu kara kızı mı?" diye alay etmişti. Aynı yıl Belçika'nın Spa şehrinde yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda 28 ülkenin temsilcileri arasından Keriman Dünya Güzeli ilan edilmişti. O günlerin canlı şahidi emekli öğretmen Halit Turhan Bey, hatıralarında Keriman Halis Ece'nin Dünya Güzeli seçilmesinin perde arkasını şu şekilde anlatır. 1932 senesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin tertiplediği güzellik yarışmasını Keriman Halis kazanmıştı. Aynı yıl Belçika'nın Spa şehrinde 28 ülkenin katılması da Dünya Güzellik Yarışması düzenlenmişti. Keriman Halis bu yarışmaya Türkiye'yi temsilen katıldı. Günlerce Spa şehrinde kalan güzeller çeşitli kimselerle görüştü ve konuştular. Yarışma günü jürinin önünden kızlar birer birer geçip giyimleriyle, bakışlarıyla, tebessümleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri salona geçip puan değerlendirmesi yapmak istedi. Başkan kürsüye geçerek şöyle konuştu. Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 600 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren Osmanlı artık bitmiştir. Onun Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın hakkını inkar edemeyiz. Neticedir bu. Hristiyanlığın zaferidir. Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Mayo ile aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Mayo ve Sütyen ile önümüzdedir. Kendini bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. İşte ilk Türkiye güzeli seçilmesi olayının perde arkası bu. Batı bugüne kadar hep kaçak güreşti. Tarihte meydana mertçe çıkıp savaşarak elde edemediklerini ikiyüzlülükle sahtekarlıklarla elde ettiler. Bunları bildiğimiz için ister istemez akla geliyor. Acaba bunun içinde de bir bit yeniği mi var? 7. ayrımın sonu sayfa 91.